أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 667. حديث للسائل حق وإن جاء على فرس At üstünde gelecek şekilde bir takım imkanlara sahip olsa da, dilencinin alacağı bir hak vardır. Böyle bir kural koymuş aleyhissalatü vesselam. Dilenmekle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilk ve son tek duyduğumuz bu değil ama. Dilenmek gerekmiyor. Onun yasakları var. İnsanlar dilenmesinler. Kıyamet gününde onların durumları çok feci olarak tarif edilir. Hatta yüzlerinin derisi soyulmuş biçimde. Ama her şeye rağmen ihtiyaç hissetmiş ve bunu dilenmek biçiminde ortaya koymuşsa, yani dilenerek ancak ihtiyacını karşılayacak pozisyondaysa, her ne kadar bu hadiste olduğu gibi, at sırtında bile gelse, yani bir takım imkanları bile olsa, ama senin yaşadığın hayatı nasıl kendine uygun görüyorsan, o da kendisiyle ilgili uygun gördüğü hayatın ihtiyaçlarını karşılamak için çaresiz kalmış ve senin kapına gelmişse, yine de onun bir hakkı vardır. Yani veren zarar etmeyecektir ama azarlamaya hakkımız yoktur. Dilenciliğin galiba yeni modellerini düşünebilirsiniz. Eskiden insanlar sadece at üstünde veya yaya ya da merkeple insanların evlerine, ayaklarına kadar gider bir şeyler isterlermiş. Hatta istedikleri çoğu zaman o anda karınlarını doyuracak bir miktarmış veya bir sonraki mesafeye kadar biraz ot, biraz samanmış. Öyle olunca at sırtında gelmesi onun dilenmesine engel olmazmış elbette, çünkü atının da ihtiyacı, kendisinin de ihtiyacı varmış. Fakat bugün insanlar köşe dönmek için, baş döndürücü mal ve meta sahibi olmak için, alabildiğine dünyayı kucaklamak için, büyüttükçe büyüttüğü kesesini, altını delmek için, yani doymamak için, doymayı unutmak için dileniyor insanlar ve meydanlara koca koca, yani binalar büyüklüğünde alabildiğince dilenç levhaları, dilenme levhaları asıyorlar. Çok ihtiyacım var, lütfen diyorlar. Siz onu öyle anlarsınız. Kimseye gitmeyin, sadece bana gelin diyorlar. Şu konuda tek isim diyorlar. Bu konuda tek yer diyorlar. Benden başkası yok diyorlar. Ama sadece bana gelin, benim ihtiyacım var. Ben bunun için size at veririm, araba veririm, bir alın iki veririm, beş alın altı veririm. Ama her şeye rağmen bana gelin, çünkü benim daha çok satışa ihtiyacım, yani daha çok kazanca ihtiyacım, paraya ihtiyacım var diyorlar. Ve insanlar modern dünyada farklı dilencilik modelleri geliştiriyorlar. Siz bilirsiniz. Onların da hakkı var mı diye sormayın bana. Ben İslam toplumunun anladığı ve anlattığı, bireysel planda kişinin karnını doyurmaya, günlük hayatını idame ettirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için birine el açması, dil açması anlamına dilenmesinden söz ediyorum. Tekrar okuyorum. لِسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ At üstünde gelecek şekilde bir takım imkanlara sahip olsa da direncinin alacağı bir hak vardır. 668 لَنْ تَهْلِكَ الرَّعِيَّةُ وَاِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً مُس۪يَةً اِذَا كَانَتِ الْوُلَاتُ هَادِيَةً مُهْدِيَةً Aynı şekilde وَلَنْ تَهْلِكَ الرَّعِيَّةُ وَاِنْ كَانَتْ هَادِيَةً مَهْدِيَةً اِذَا كَانَتِ الْوُلَاتُ ظَالِمَةً مُس۪يَةً İdare edilenler zalim ve günahkar da olsa, İdare edenler doğru yolda ve doğruyu gösteren kimseler olduğu müddetçe helak olmazlar. Aynı şekilde, idareciler zalim ve günahkar da olsa, idare edilenler hidayette oldukları ve hidayete çağrıldıkları sürece helak olmazlar. Helakin, zararın, kaybın bir temel ölçüsünü öğreniyoruz. İdare edenler, yönetenler, hayata program çizenler, insanların ihtiyaçlarını, mal, servet, insan, ihtiyaç, aile, toplum gibi hayatın değişmez birimlerini kendilerine göre düzene sokmaya çalışanlar ya da bu işten görevli kılınanlar var ya, eğer onlar zalimseler, günahkarsalar, kötüyseler, haksızsalar, ne olursa olsun tüm yamukluklarına, tüm yanlışlarına rağmen ama idare edenler bu yanlışlarla ama idare edenlerin bu yanlışlarına rağmen eğer idare edilenler haktan yana, hakikatten yana, vahiyden yana, hidayetten yana, hidayet üzere olmaya, hidayete çağırmaya devam ederlerse helak olmazlar. Ama yönetenler kötü, yönetilen iyi olsun. Ama yöneten onu zulme davet ediyor, kötülüğe, günaha, isyana davet ediyor, olsun. O da yöneteni ve kendisini ve çevresindekileri hakka ve hidayete davet etsin, Kur'an'a ve sünnete davet etsin. Aynı şekilde, idare edilenler, yönetilenler, kötü olsalar, yanlış yolda olsalar, günahkar olsalar, isyankar olsalar, zalim olsalar ve hep kötülüğü şiar edinseler olsun, eğer idare edenler, eğer yönetenler, onlara hayat adına program çizenler haktan yana, Kur'an'dan yana, vahiyden yana, hidayetten yana idiyseler, onlar da helak olmazlar. Bu temel prensiptir elbette. Yani sen, ey Kur'an'ın ve sünnetin muhatabı diyor sanki bu söz. Sen ey Allah'a kulluk yapmak isteyen insan, hangi konumdasın? Hidayetten yana ol. Hangi durumdasın? Kur'an'dan, sünnetten yana ol. Sen nerede imtihan oluyorsun? Yöneten mi, yönetilen mi? Baba mısın, evlat mı? Karı mısın, koca mı? Komşu musun, arkadaş mı? Karar alan mısın, karar üzerinde uygulanan mı? Hangi pozisyondasın? Ne fark eder? Sen hidayetten yana ol. Sen Kur'an'dan yana ol. Sen İslam'dan yana ol. Sen Allah'ın dediği, sen peygamberin dediğinden yana ol. Sen helak olmazsın. Bu hadis bana Maide suresinden bir ayeti hatırlattı. Beraber okuyalım. Ayet 105. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum man dalle izehtedeytum ilallahi merci'ukum cemi'an feyünebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Bilirsiniz, Maide suresi Medine'de gelen surelerden biri. Hem de hatta kimi ayetleri en son gelen ayetler. Başta da ey iman edenler ibaresiyle ümmetin kıyamete kadar insanlığın kitabı olma şerefini bize bahşediyor. Bu surenin başında da Allahu Teala bütün insanlığın iman edenlerini muhatap kabul ederek ya eyyühellezine amenu diyordu. Öyle dinleyelim. Ben müminim diyenlere dünyada ulaşabileceği en büyük şeref. Allah onlara hitap ediyor. Ben iman etmek istiyorum. Ben inanmak istiyorum. Ben Allah'ın dediği gibi bir imana sahip olmak istiyorum diyenlere Allahu Teala hitap ederek diyor ki bu 105. ayette de ya eyyühellezine amenu. Ey inanç iddiasında olanlar. Ey Allah benden ne isterse ben ona inanırım ve o imanımın emanında olurum. Böyle olmak istiyorum diyenler. Aleykum enfusekum. Dikkat edin kendinize. Siz kendinize bakın. Yani ama yolda yürüyünce arkamdan gelenler cehenneme doğru gidiyor. Önümden koşanlar cehenneme doğru gidiyor. Karşımdan gelenler cenneti kaybediyor. Sağımdan vuranlar, solumdan rastlayanlar hepsi cehenneme doğru, hepsi cennetten ayrılıyor. Sen kendine bak. Çünkü nice peygamberler var. Hiç inananı olmamış ama o kendine bakmış. Peki kendine bakması demek insanların canı cehenneme ne yaparlarsa yapsınlar beni ilgilendirmez demek anlamına gelmiş mi bir peygamber için, mümkün mü bu? Bir ömür onlar için uğraşmış, Allah görev vermiş ve onlar yapmışlar, buna inanıyoruz. Ama ne olursa olsun olmayabilir, dinlemeyebilirler, anlamayabilirler. Onlar hidayeti bulamayabilir ya da bulmak istemeyebilirler. Siz kendinize bakın ey iman edenler. Siz size düşeni yapın. Neydi o size düşen? Kur'an ve sünneti anlamaya çalışmak, anladığınız vahiy şahsınızda uygulamak, başkalarına duyurmak, işte size düşen bu. Siz size bakın. Çünkü la yadurrukum men dalle idehtedeytum. Eğer siz hidayet üzere olursanız, siz hidayeti bulursanız, siz hidayet üzere hareket etmeyi şiar edinir, din kabul eder, ona sımsıkı sarılırsanız, korkmayın, dalalettekiler ise hiçbir zarar olmaz. Ama babam, ama yakınım, ama komşum, ama bana yol tarif eden, ama iş tarif eden, ama bana hayat bilgisi lütfettiğini iddia eden, niceleri dalaleti bana din diye sunmaya çalışıyorlar, demenin hiçbir anlamı yok lütfen. Çünkü sen hidayeti buldun mu? Rahat ol. Dalalettekilerin sana ne zararı olur? Sen Allah'ı tanıdın. Allah'ın kitabını tanıdın. Allah'ın kitabıyla hayat sürmeyi bildin. Bunun ilk yaşayanı, kıyamete kadar örnek olanının Muhammed Aleyhisselam olduğunu tanıdın mı? Hidayeti gördün, hidayeti ondan öğrendin mi? Tamam, kim ne yaparsa yapsın, sana ne? Ama yönetenler seni ilgilendirmesin. Ama yönetilenler, sen karışma o işe, sen hidayet üzere ol, sen seni düşün, ama sen onlara anlatacağını güzel anlat, söyleyeceğini güzel söyle. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا diyordu mesela yine medeni bir sure, Nisa suresi. Evet, onları anlatacağız. Onlardan, onlar gibi yaşamaktan uzaklaşıp, ama onlara konuşacağız, onlara vaaz edeceğiz, onlara söyleyeceğiz, hem onlara kendi dünyalarını ilgilendiren anlaşılır sözler söyleyeceğiz ve fakat onların dalalette olmaları bizi korkutmayacak. Öyle ya, onlar dalalettedir diye benim imanıma halel gelmez ki. Kureyş'in o azılılarının büyük kafir olmaları, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin getirdiği dine ne zarar oldu söyler misiniz? Firavun'un Musa Aleyhisselam'ın İslam'ına ne zarar oldu söyler misiniz? Nemrud'un İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'a ne zarar oldu söyler misiniz? Kimin kime ne zarar oldu? Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ları şehit edenlerin. Yani bir peygamberin nefes almasına tahammül edemeyecek kadar inkarcılıkta aşırı gidenlerin, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya Aleyhisselam'ların peygamberliğine ne zarar oldu söyler misiniz? Öyleyse la yadurrukum men dalle idehtedeytum. Biz hidayet üzere olursak dalalettekilerin bize hiçbir zararı olmaz. Çünkü işin aslı şu. Hesabın temeli bu. İlallahi merciukum cemian. Herkes sonunda Allah'ın huzurunda toplanacak. Herkes Allah'a gidecek. Dönüp varacağımız Allah'ın huzurudur. Hesaba çekileceğiz de feyunebbiukum bima kuntum taamelun de Allahu Teala bütün amellerimizi bize haber verecek ve bizi onlardan hesaba çekecek. Tekrar hadise dönüyorum. Lan tehlike ra'iyetu ve in kanet zalimeten musiyeten iza kanetil vulatu hadiyeten mehdiye. Ve lan tehlike ra'iyetu ve in kanet hadiyeten mehdiyeten iza kanetil vulatu zalimeten musiye. İdare edilenler zalim ve günahkar da olsa, idare edenler doğru yolda ve doğruyu gösteren kimseler olduğu müddetçe helak olmazlar. İdareciler zalim ve günahkar da olsa, idare edilenler hidayette oldukları ve hidayete çağrıldıkları sürece helak olmazlar. 669 Len yehlikem ru'un ba'de meşveratin. Danışıp istişare ettikten sonra kimse zarara uğramaz. Anlayabildiğim kadarıyla bunun iki yönü vardır. 1. Adam danışmakla, istişare etmekle, meşverete müracaat etmekle ukalalık sınırlarını aşıyor, haddini biliyor, sadece ben bilirim, bunu başka kimse bilmez demiyor ve doğruya isabet etme imkanına ulaşıyor. Çünkü bu aklı başında oluş, bu haddini biliş, bu sakin bir bakış onun kurtuluşu için bir kapı açıyor. Yani salt, hayır, yanılma ihtimalim yok, bunu ben bilirim ve benden başkası bilmez demekten kurtuldu mu kişi, yanılabilirim, bir başkası daha iyi bilir, dur bakalım, bu meselenin daha doğrusu nedir, sorsam daha iyi ederim demeye başladı mı kişi, o doğruyu bulmaya başlamıştır zaten, zarardan kurtulmuştur başta. İkinci yön, elbette sorduğu insanlardan da isabet edecekler olacaktır ve böylece adam zaten zarardan kurtulacaktır. Ama istişare ettiği kişi, danıştığı kişi, kendisiyle beraber bu işin meşveretini yaptığı kişi veya kişiler isabet edememişler. Dolayısıyla bu adam danışıp istişare ettiği halde doğruya isabet edememişse yine de zarara uğramaz mı dersiniz? Evet, öyle öğrenmiştik. Gayret eder, böyle bir uğraşıdan sonra karar verir de doğruyu bulamazsa bir sevap, doğruya isabet ederse iki sevap kazanırdı kişi. Çünkü yaptığı iş doğru önce. Karar alırken imkanı buymuş. Konuyla doğrudan ilgisi yoktur diyebileceğiniz bir örnek hatırladım. Bir yerde namaz kılacaksınız. Kıbleyi tahmin edemediniz. Orada bulunan birine sordunuz. Pek anlamadı. Hatta kıble dediniz bilmedi. Namaz dediniz. Meğer o memleketin yabancısıymış adam. Bilmiyormuş bu işi. İki kişi daha buldunuz, sordunuz. Onlar da tarif ettiler. Sizin de o tarife göre düşünceniz yeniden şekillendi. Biraz da siz de ona meyletmiştiniz. Bir tarafa doğru namaza durdunuz. Ama bu işi tam bilen birisiyle gerçek ortaya çıkınca ya da yatıp kalktığınız güneşin doğduğunu görünce anladınız ki yanlış durmuşsunuz. Ama doğru yapmıştınız değil mi? Sordunuz çünkü. Ve fakat sormadan ben bilirim zaten. Dünyanın neresinde olursa olsun, yedi kat yerin tabanına da koysalar, envai türlü çeşit girift yollardan götürseler, nice labirentler arkasından bir yerde bile bana sorsalar Kabe ne tarafta, ben hatta gösteririm millete, parmağımla işaret ederim. Kabe'yi insanlar görürler benimle deme anlayışında birisiydiyseniz, sizin yaptığınız baştan yanlış, ortada yanlış, sonda yine yanlış olacaktır. İstişare edin, kurtulun. Tekrar okuyorum. Len yehlikem ru'un ba'de meşveratin. Danışıp istişare ettikten sonra kimse zarara uğramaz. 670. Lev enne libni ademe vadiyeyni min malin lebtega ileyhima thalithen. وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ اَبْنِ آدَمْ اِلَّا تُرَابٍ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ اِنَّا اَنْزَلْنَا الْمَالَ لِيْقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبُّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ اَ اِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَوْ بَطْنَ اِبْنِ آدَمَ اِلَّا تُرَابٍ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابٍ Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Adem oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Toprağa girmeden gözü doymaz. Yine de Allah kendisine dönüp tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Aziz ve celil olan Allah Teala şöyle buyurdu. Biz malı, namazın tam anlamıyla kılınması ve zekatın verilmesi için hayatınıza sunduk. O maldan Ademoğlunun bir vadisi olsa, iki vadisi olsa üç vadisi olmasını ister. Ademoğlunun karnı ancak toprak doyurur ve Allah kendisine dönüp tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Allahu Ekber. Elhamdülillah, hem de hadsiz hesapsız. Neden mi? Söyleyin, bunları Allah peygamberine bildir diye bize ulaştırmasını söylemeseydi, o konuşup da biz duymasaydık nereden anlayacaktık? İnsandaki hırsa bakın, iki vadi dolusu malı olacak, bir üçüncüsünü isteyecek, öyle değil mi? Bir sokakta iki dükkan, İkinci sokakta 12 dükkan istemiyor mu insanlar? Bir şehrin tek hakimi ama bir şehir daha verseniz istemiyor mu insanlar? Dünyada söz sahibi olma istemiyorlar mı? Hani derler ki, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Han, yerde bir büyük haritanın başında, hani o bıyıklarını şöyle burup da, engin düşüncelere dalmış sonra ağzından çıkan kelimeler enteresan. Ey koca dünya demiş. Bir kişi için çok büyük görünüyorsun ama iki kişi olduğumu daptaracıksın. Evet, öyle oluyor insanlar. Bir vadi yetmiyor bir daha, o yetmiyor bir daha gibi. Ama arkasından gelen gerçeği göz ardı etmesek nasıl da rahat ederiz? Hani insanoğlunun karnını, gözünü, içini ancak toprak doldururmuş. Derler ki, bir mücevher bulunmuş. Hem o kadar enteresan, o kadar farklı ki, yani dünyanın cevheri neredeyse. Çok değerli, kimse ölçemiyor. İşin garibi, bir teraziye koymuşlar. Karşılığında altın ne kadar koysalar, cevheri mücevheri yerinden kaldıramıyor. Sonra inciden, yakuttan, zebercete kadar dünyanın en değerli taşlarından koymuşlar terazinin öbür tarafına, hiçbirine bana mısın demiyor, yerinden kıpırdamıyor. Bu kadar değerli, bu kadar büyük, bu kadar ağır, bu kadar insanların ölçmesi mümkün olmayan değerde bir mücevhermiş. Umur görmüş bir adam, demiş ki, ne var ki onu tartmaya? Aa demişler, biz tartamadık bunca altınımız gümüşümüzde. Kolayı var, cebinden 3-5 gümüş akçe çıkarıp atmış terazinin öbür kefesine, ama öbür cebinden de çıkardığı bir kesede toprak, o mücevherin üzerine serpivermiş. Aa, baksalar ki, akçeler daha ağır, mücevher toprakla kapanınca her şey bitmiş meğer. Öyle olmaz mı? Bir hikayedir belki ama söyleyin, bu işin aslı böyle değil mi? Hani çok seviyordunuz, hayatınızı vakfederdiniz, namazdan bile vazgeçmiştiniz, Kur'an bile sizin olmamıştı sanki, o kıza, o oğlana, o gence, o delikanlıya, o hanımefendiye vurulmuştunuz da kafanız, gönlünüz, her şeyiniz darmadağın olmuştu. Sonra? Toprağa yatıp da üzerine toprak atılınca ne kalmıştı geriye söyleyin. Ademoğlunun cevfini, yani boşluğunu, bu göz boşluğu, gönül boşluğu, kalp boşluğu, mide boşluğu, hangi boşluksa onu topraktan başka ne doldurur? Buraya kadar anladık diyelim. Allah Rahman ya, Rahim ya, Allahu Teala, Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri, Rahman ve Rahim olarak bize din göndermiş, rahmeten lil alemin olarak peygamber göndermiş ya, bakın peygamberi bize Allahu Teala'dan şu müjdeyi de haber veriyor. Lakin ey Ademoğlu, senin karnını, senin gözünü, senin içini, senin boşluğunu toprak doldurmadan önce ve yetubullahu ala men tab. Sen Allah'a dönüp tevbe edersen, yaptığın yanlışlardan pişman olursan, bir vadi, bir daha, bir araba, bir daha, bir mal, bir daha, bir para, bir daha derken, sapıp sapıtıp gideceğin bilinciyle vazgeçip, döndüm ya Rabbi sana döndüm demeyi becerirsen, Allah tevbeyi kabul eder. Tevbe dönmektir. Tevbe istikameti değiştirmektir. Tevbe rotayı değiştirmektir. Allah'ı razı etmeye dönmektir. Allah'tan başkalarına dönük programları iptal etmek demektir. İşte kişi ölmeden önce, gözünü toprak doyurmadan önce Allah'a dönüp tevbe etti mi, Allah tevbesini kabul eder. Devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bunu peygamberimizden öğreniyoruz. Yani Allah'ın dediği hani ayet olacaktı? Kim dedi onu? Benim rahmetli dedem vardı, onun da babaannesi öyle söylermiş. Maşallah, sevdim o dedeni de babaannesini de. Çünkü güzel söylemişler, Allah'ın dediği ayet, tamam. Ama Allah'ın ayetlerden başka dediği yoktur diye bir ayet ben bilmiyorum. O zaman bu söz Allah'a ait olabilir. Çünkü Peygamberimiz, bana Allah öğretti ben size söylüyorum şeklinde kimi gerçekleri haber verebilir bize. İşte onlardan biri. Ki nitekim Benim bu dediğime delil nice ayetler, hadisler olabilecektir. Ama Allah'ın Kur'an'da söylediklerinden başka ayet yoktur. Bu sadece Kur'an'daki kadardır. Peygamber bunu böylece tespit etmiştir. Sen peygambere bu yetkiyi verdikten sonra, ey insanlık, kıyamete kadar yaşayacak insanlar, bilin ki namazda okunarak ibadet edilecek harfi ve harekesi bizatihi lafzdan koruma altına alınan ayetler bunlar. Onun dışında da benim Allah'tan öğrendiğim ve size öğrettiğim vahiy vardır. Dinleyin dediyse biz onu da dinler, onu da dinleriz. Allahu Teala der ki, biz malı, namazı ikame edesiniz, onunla zekat veresiniz diye size lütfedip verdik. Sizin hayatınıza bunun için indirdik. Size bunun için mal verdik, imkan verdik, mülk verdik. Allahu Ekber. Namaz kılmak için mal vermiş Allah. Nasıl olur? Namazın malla ilgisini düşündünüz mü? Oysa doğrudan zekat gibi sadece kazandığınız ya da babanızdan miras olarak intikal eden malın zekatını vermek gibi düşünmeyin. Zekat konusunda Allah'tan öğrenecekleriniz, nasıl kazanacağınız, nasıl harcayacağınız, nereden toplayıp nereye dağıtacağınız konusunda Allah'tan alacağınız bilgiler vardı ya. Mal da öyle. Allah mal vermiş, insanlar onunla kıyam etsinler. Yani Allah'ın istediği gibi yaşasınlar diye. Toplumsal hayatta Allah'ın istediği gibi yaşansın diye. Ama işte onun fert planında dosdoğru gerçekleştirilebilecek bir din olması için namaz direkt kabul edilecektir de ondan. Mal, namaz ve zekat nasıl da birbiriyle beraber kılınmış. Arkasından der ki Allahu Teala, eğer insanoğlu bir vadisi olsa, ister ki ikincisi olsun. Ama ikinci bir vadisi olsa, ister ki, sever ki üçüncü bir vadiyi ona eklesin. O kesinlikle, karnını topraktan başka bir şeyin doldurmadığı varlıktır. Çünkü, insanoğlunun karnı, ancak toprakla dolunca her şey biter, her şey anlaşılır. Yoksa bu, hatta şimdi, hayattayken yediğimiz şeylerin toprak merkezi oluşunu mu anlatır dersiniz? Aklıma geldi. Hani Ömer bin Abdülaziz, Allah kendisinden razı olsun, 5. halifedir denilen, 2. Ömer'dir denilen o büyük insan, halife olur olmaz, akrabaları ayıptır söylemesi ama üşüşmüşler, sanki saltanat sofrasına üşüşür gibi. Ama o saltanat sahibi değil ki, bir emanetçi sadece. Hadi demişler, senin yakınların, sana geldik, bizi bununla faydalandır, bizi bundan yararlandır, hadi bakalım yiyecekler, içecekler ne varsa. Hanımına sıkı tembih eder. Kızıp bağırsam da, acele et desem de sakın dinleme diye. Benden işaret gelinceye kadar, ben sana işaret edinceye kadar bekle yemekleri gönderme diye. Beklerler, yemek yok. Gider gelir getirtemez. Bağırır çağırır dinletemez. Hadi ne oldu der, sinirlenir. Yüzü kızarır, kulaklarına kadar ne yapacağını şaşırır. Ama yemek bir türlü gelmez. Sonunda kendisi tekrar gider. Hurmadan biraz, hem de az kalitesiz hurmadan biraz ekmek de alır gelir, ben öyle zannettim. Neyse idare edin, şundan biraz yeseniz de gelecek inşallah. Ne yapalım ki, anlamıyorlar, dinlemiyorlar, dinletemiyorum görüyorsunuz diye mazeret beyan eder. Sonra yerler onlar. Aç karnına da iyi gider tabii. Hem dünyanın en güzel yemeği gibi. Sonra yiyip doyduktan, şöyle biraz tokluk hissini yaşadıktan sonra işaret eder ve yemekler sırayla gelir arka arkaya. Çeşit çeşit. Yiyemezler. Tekrar gelir. Yiyemezler. Hatta yüzüne bile bakamazlar. Öncekilerden tadına baksalar da sonrakilerden onu da yapamazlar. Artık söz sırası Ömer bin Abdülaziz'e gelmiştir. Der ki, nedir sizin yaptığınız, görmüyor musunuz kendinizi? Bakın, hurma ve ekmekle doydunuz. Diğer istekleriniz ve arzularınızı göz önüne getirin. Ne fark edermiş düşünün, bununla doymaksa mesele, nedir derdiniz, neden isyan edersiniz, kimin malını kimden gasp edip kime yedirmemi istiyorsunuz der. ve işi anlatır. Demek ki Ademoğlunun karnı ancak toprak doyururmuş. Ne fark eder öyleyse? Bir de ve yetubullahu ala men taab, sonuç önemli ama Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Eyvah! Karnımı ben doyuracağımı zannediyordum. Gözümü doyuracağımı zannediyordum. Topraktan başka şeyler peşindeydim. Bir vadi, bir daha, bir imkan, bir daha, bir fırsat, bir daha, hepsi benim olsun. Herkes benim önümde el pençe divan dursun. Dünya bana kul köle olsun. Dünyanın hepsi benim olsun. Ben dünyanın içine gömüleyim, dünya benim içime sığsın diye uğraşıyordum. Meğer ne kadar yanlışmış dedikten sonra tevbe ve istiğfar ederse, Allah da onun tevbesini kabul eder. Tekrar okuyorum. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Toprağa girmeden gözü doymaz. Yine de Allah, kendisine dönüp tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Aziz ve celil olan Allah Teala şöyle buyurdu. Biz malı, namazın tam anlamıyla kılınması ve zekatın verilmesi için hayatınıza sunduk. O maldan Ademoğlunun bir vadisi olsa, iki vadisi, iki vadisi olsa, üç vadisi olmasını ister. Ademoğlunun karnı ancak toprak doyurur ve Allah, kendisine dönüp tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.